Ayrım 5. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 43. İkinci kez aynı giysilerle aynı yatar durumda yazıhanesinde akbabalar tarafından didik didik edilmiş olarak bulunduğunda, hiçbirimiz ilk bulunuşunda neler olup bittiğini anımsayabilecek yaşta değildik. Tek şey biliyorduk, onun ölümüne ilişkin hiçbir kanıt kesin değildi. Her zaman bir doğrunun arkasında başka bir doğru yatıyordu. En ataklarımız bile görünüşe bel bağlamıyorlardı artık. Sara nöbetine tutulduğu, kalabalıkların karşısında kıvranarak tahtından düşmesinin, ağzından kanlı köpükler gelmesinin bir an meselesi olduğu kaç kez resmen açıklanmamış mıydı? Hani çok konuşmaktan dili tutulmuştu da, onun konuştuğu izlenimini uyandırmak için perdelerin arkasına bir karnından konuşma ustası gizlemişlerdi. Hani sapıklıklarının bedeli olarak teni pul pul olmuş dökülüyordu. Hani Aralık ayazında fıtığı sızım sızım deniz ezgileri söylüyordu da, ameliyatlı hayasını küçük bir el arabasına koymadan yürüyemiyordu. Hani altın dor başlıklarıyla süslenmiş bir tabut getirmişti askeri bir kamyon, birisi de yağmur bahçesinde Leticia Nazareno'nun kanayarak can verişini görmüştü. Üstelik ölümü konusundaki söylentilerin kesinliği arttıkça, kendisi daha canlı, daha da dediği dedik kesiliyor, en beklenmedik anlarda hiç umulmayan yönlere doğru zorluyordu yazgımızı. Başkanlık mührü kazılı yüzüğünden, durmadan gezinen olağanüstü büyüklükteki ayaklarından ya da akbabaların didiklemeye cesaret edemedikleri fıtıklı hayasından kesin kanıtlar yakalayıp onlara yapışmak kolay olabilirdi. Ama her seferinde biri çıkıp geçmişteki daha az önemli ölümlerden söz açıyor. O zaman da böyle belirtilere bel bağlandığını anımsıyordu. Evdekilerin sonsuz dikkati ve kuşkuculuğu bile onun kimliğinin saptanması yolunda hiçbir güvenilir ipucu getirmiyordu. Bendisyon Alvarado'nun yatak odasında tek anımsadığımız kadıncağızın resmi bir buyrukla Azize katına yükseltildiğiydi. Odasında nice yılların geçişiyle taşlaşmış küçük kuş kemikleriyle dolu kırık kafesler bulduk. İneklerin didiklediği bir hasır koltuk, sulu boya takımları, camlar, boya fırçaları, hepsi de yaylalarda oturan kuşçu kadınların kullandığı türdendi. Tüyleri solmuş kuşları boyar, sarıcık kuşu diye satarlardı bu kadınlar. Bir çanakta bakımsız, kendi kendine boyatmış bir melisa otu gördük ki, dalları duvara tırmanıp duvardaki portrelerin gözlerine dalmış, sonra pencereden çıkmış, sonunda arka avlulardaki yabanıl otlara dolanmıştı. Gel gelelim, generalin bir zaman bu odaya girdiğine ilişkin en ufak bir iz bulamadık. Yalnızca daha yakın bir dönemde egemenliğini sürdürdüğünden değil, açılış törenlerinin görkeminden ötürü gözlerimizin önünde biraz daha iyi canlandırabildiğimiz Leticia Nazareno'nun zifaf odasında aşk çılgınlıklarını yatıştırmaya birebir bir yatak gördük. İşli örtünün üstü tavukların kuluçka yeri olmuştu. Dolaplarda güvelerin dişinden kurtulabilen arktik tilki kürkünden atkılar gördük. Çemberli etekliklerin demir ağını, iç eteklerin üstüne çökmüş kas katı toz tabakasını, Brüksel dantelinden fırfırlı memeliklerini, evde giydiği erkeksi botlarla çağrılarda giydiği uzun ökçeli atmalı iskarpinleri, devletin bir numaralı kadını sıfatıyla adına düzenlenen cenaze töreninden kalma keçe menekşeler ve tafta kurdelelerle süslü uzun kefenini, sonra özel çağrılarda kullanılan kristal sandıkla Jamaika'dan kaçırılıp bir başkanın gizli karısı olarak tahta oturtulduğunda, üstündeki el dokusu rahibe giysisini, boz koyun derisini andıran giysiyi de gördük. Ama odada belirgin hiçbir iz bulamadık. bu korsanca serüveninin bir aşktan doğup doğmadığını bile anlayamadık. Generalin son yıllarının büyük bölümünü geçirdiği başkanlık yatak odasında hiç kullanılmamış bir kışla yatağı bulduk. Denizcilerin terk ettiği konaklardan, antika meraklılarının hemen toparlayıp götürdükleri cinsten bir oturak, generalin 92 madalyasını sakladığı demir bir kasa ve tıpkı tıpkısına cesedin üstündekine benzeyen kaba pamuklu bir takım, sırttan girip göğüsten çıkarken birer yara izi bırakmış 6 adet geniş kalibreli kurşun gördük. Hemen sırttan yediği kurşunun ona işlemeyeceği efsanesinin doğruluğuna gitti aklımız. Önden yediği kurşun gövdesine çarpar çarpmaz seker, tepip saldırganı hedef alırmış. Ancak kendini onun uğruna feda edecek kadar seven birinin sevecenlikle ateşlediği bir silah yaralayabilirmiş onu. Aslında her iki üniforma da bedenine göre oldukça küçüktü. Yalnız biz üniformaların onun olmayabileceği sonucuna bu yoldan varmadık. Çünkü bir zaman 100 yaşına kadar yaşadığı, 150 yaşına varınca da üçüncü bir kere diş çıkardığı söylenmişti. Oysa akbabaların delik deşik ettikleri gövdesi, zamanımızın sıradan bir adamınkinden iri değildi. Sağlam dişleri, süt dişleri gibi küçük ve kalındı. Teni kara sarıydı, karaciğer lekeleriyle kaplıydı. Tek yara izi yoktu bedeninde. Bir zamanlar oldukça şişmanmış izlenimini veren et cepler sarkıyordu orasından burasından. O suskun gözlerin yerinde boş oyuklar vardı şimdi. Ameliyatlı haya dışında oransız sayılabilecek tek organı, yayvan nasırlarla dolu bir atmaca pençesini andıran kocaman ayaklarıydı. Giysilerinden anlaşılanın aksine tarihçileri çok iri göstermişlerdi onu. Ders kitaplarında kapılardan sığamadığı için evden dışarı çıkamayan, çocuklarla güvercinleri seven, kimi hayvanların dilinden anlayan, doğanın hilelerini önceden sezebilme yeteneğine sahip, kişinin içinden geçenleri bir bakışta anlayabilen, cüzzamlıların yaralarını iyileştirecek, yatalakları yürütecek bir tuzun gizini elinin ayasında tutan iri cüsseli bir başkan baba olarak geçiyordu sözü. Soy ağacı metinlerden yok edildiği halde yukarı yaylalar bölgesinden geldiği sanılıyordu. Kudret hırsı, yönetim biçimi, hüzünlü tavrı, denizimizi yabancılara satarak bizleri bu katı ay tozlarının sınırsız ufkuyla baş başa bırakacak, dipsiz gün batımlarının ruhumuza acı vermesine göz yumacak kadar katı, akıl almaz kötülükte bir yüreği oluşu böyle açıklanıyordu. Hayatı süresince 5000 çocuk, hepsi de 7 aylık doğan çocuklar peydahladığı hesaplanmıştı. Sayısız, sevgisiz sevgilileri sırayla yer değiştirir, onun keyif anını kollarlardı. Ama çocuklardan hiçbirine adını ve soyadını verdiği görülmemişti. Yalnız Letizia Nazareno'dan olma oğlu bir kararname ile doğduğu an orgeneral ilan edilmişti. Çünkü general annesinden başka kimsenin bir oğlun anası olabileceğini düşünmüyordu. Bu inanç kendi oğulluğu için de geçerliydi. Tarihteki ünlü zorbaların çoğu gibi piç olduğunu biliyordu. Tanıdığı tek kandaşı, canım anası Bendisyon Alvarado'ydu. Okul kitaplarında anasının onu hiçbir erkekle cinsel ilişki kurmadan peydahladığı, ulusu kurtaracak bu kahramanın yazgısını simya anahtarıyla düşünde ele geçirdiği yazıyordu. General ulusal ana ilan etmişti annesini. Ana dediğin biriciktir. O da benim anamdır gibisinden bir savla. Gel gelelim nerede doğduğu belirsiz bu kadıncağızın basitliği, yönetimin ilk yıllarında başkanlık onurunu korumayı iş edinen bir takım bağnazların gözünde tam bir kepazelikti. Devlet başkanının annesinin her türlü bulaşıcı hastalıktan korunmak için boynuna kafuru asmasını, havyarı tabağın dibinden kazımaya kalkışmasını, rugan terlikle ortalıkta dolanıp durmasını kendilerine yediremiyorlardı. Müzik odasının taraçasında arı kovanı bulundurmasını, resmi alanlarda hindiler ve sulu boyayla boyanmış bir takım kuşlar yetiştirmesini, söylevlerin verildiği balkonlara çarşaf asıp kurutmasını da hoş karşılamıyorlardı. Hele diplomatik bir çağrıda, aman efendiler, Tanrı'ya oğlumu tahtından indirmesi için her gün dua etmekten usandım. Şu başkanlık sarayında yaşamak da her an elektrikleri yanık tutmak gibi bir şey, deyişini hiç hazmedememişlerdi. Üstelik zavallı anacık bu sözleri büyük bir doğallıkla söylemişti. Tıpkı ulusal bayramlardan birinde şeref kıtasının önünden bir sepet dolusu boş şişeyle geçerkenki doğallığıyla, sevinç çığlıkları, marşlar, çiçek yağmuru arasında kortejin başını çeken başkanlık arabasına yanaşmış, pencereden sepeti uzatarak oğluna, oralardan geçeceğine göre şişeleri köşedeki bakkala geri ver diye haykırmıştı zavallı anacık. Amiral Higginson'un komutasındaki denizci birliklerinin topraklarımıza ayak bastığı günü kutladığımız resmi bir tören sırasında, tarih bilinçsizliği de en görkemli gecesini yaşıyordu. Evet, Bendición Alvarado, oğlunu tören üniformasıyla, altın madalyaları ve o günden sonra elinden eksik etmediği kadife eldivenleriyle görünce, analık gururunu bastıramamış, diplomatik zevatın önünde avaz avaz oğlumun başkan olacağını bilseydim diye bağırmıştı. Bir bilseydim efendiler, onu okula gönderirdim ne yapıp edip ve ne ayıptır, o günden sonra kent dışındaki konağa sürgün edildiğinde, federal savaş liderlerinin bozguna uğramış tutuculardan kalan güzelim toprak parçalarını bölüşmek amacıyla kumar masalarını kullandıkları hızlı bir kumar gecesinde, generalin kazandığı bu konağa da burun kıvırmıştı Bendición Alvarado. Bu görkemli dekor karşısında, Papa'nın karısı sanıyorum kendimi efendiler, buyruğuna verilen 6 yalın ayak hizmetçinin kaldığı bölmede oturmayı yeğlemişti. Sıcak yüzü görmeyen, unutulmuş bir odaya dikiş makinesiyle boyalı kuşlarının kafeslerini yerleştirmişti. Saat 6'da çıka gelen sivrisinekleri kovmak da kolaylaşmıştı böylece. Ana avludan gelen uyuşuk ışıkta demir hindi otlarının eczalı kokusunda, tavuklar odalara girip çıkarken, muhafız askerler boş yatak odalarında hizmetçilerin yolunu beklerken, dikişinin başına oturuyordu. Sarıcık kuşlarını boyamaya koyuluyordu. Bir takım denizcilerin, anasından bunca uzaktaki bir başkanlık sarayına oturttuğu oğlunun çektiği acıları anlatıp dertleşiyordu onlarla. Zavallı yavrum, gece bir sancısı tutacak olsa, bakacak seven bir karısı bile yok. Bu başkanlık mesleği de getire getire ayda 300 pezo gibi berbat bir aylık getiriyor zavallı bahtsız oğlan. Ne söylediğini bilmiyor değildi. Başkan her gün, kent halkı siestanın bataklığında debelenip dururken, yoklamaya gidiyordu onu ya, onca sevdiği meyve şekerlerinden götürüyor, denizcilerin şamar oğlanına dönmekten yakınıyordu. Şeker portakallarını ballı incirlere nasıl peçetelere sarıp sakladığını anlatıyordu. İşgal kuvvetlerinin muhasebecileri, öğle yemeğinin artıklarını bile kalem kalem not ediyorlardı. Savaş gemisinin kaptanı geçen gün saraya gelirken, yanında toprak gök bilimcileri falan gibi bir takım adamlar getirmişti de, herifler her şeyin ölçüsünü almışlardı. Merhaba bile demeden mezurayı boynuna geçirivermiş, aralarında İngilizce konuşarak bir takım hesaplar yaptıktan sonra, tercüman aracılığıyla dışarı çıkmasını söylemişlerdi. Hadi ayak altında dolaşma. Çıkmıştı. İşimize engel olamayacağın bir yere git. Allah kahretsin. Sanki nereye gitse engel olacaktı işlerine. Herifler balkondan vuran ışığa kadar her şeyi inceden ölçüp biçiyorlardı. İşin en kötüsü bu da değil ana. Elinde avucunda kalan son cılız odalıkları da def etmişlerdi. Amiral bir başkana yaraşmıyor bunlar demişti çünkü. Şimdi kadın açlığı doruğuna varmıştı işte. Bazı ikindiler konaktan gider gibi yapıyordu ama annesi yatak odalarının gölgelik yerlerinde hizmetçilerin peşi sıra koşturduğunu duyuyordu. Öylesine hüzünleniyordu ki hemen kafeslerdeki bütün kuşları uyandırıyor, kimsenin oğlunun gizli dertlerini öğrenmemesine çalışıyordu. Kuşları ötmeye zorluyordu. Konu komşu saldırının kokusunu almasın, itişmenin utancını duymasın diye. O kısık sesli gözdağları, generalim, ya kendinize gelirsiniz ya da hemen ananıza söylerim ve kadıncağız uykusunu haram ediyor. Oğlunun kanı kabarmış erkek hırıltılarını, giysilerini çıkarmadan sevişen bir aşık olarak yüklendiği zavallılığını, köpeksi iniltilerini, akşam karanlığı gibi inen yalnızlık gözyaşlarını kuş şarkılarıyla örtbas etmeye çabalıyordu. Zavallı oğlum, o sıvımsı cam havada, Tanrı'nın bile boşladığı o Ağustos ikindisi saat 3'te, acıdan çürüyor sanki, yazık. Kıtlık işgal kuvvetleri salgından ürküp de ülkeyi terk edene kadar sürdü. Oysa anlaşma koşullarını yerine getirmeleri için daha yıllar vardı önlerinde. Subay konutlarını parçaladılar, bölümleri ayırıp numaraladılar, tahta sandıklara yerleştirdiler, mavi çimenlikleri kazıp bir çırpıda dürülmüş halılar gibi taşıyıp götürdüler. İçme sularımızdaki solucanlar bağırsaklarını kemirmesin diye, kendi ülkelerinden gelme arıtılmış suyla doldurdular kauçuk sarnıçlarımızı, beyaz gezgin hastaneleri söktüler, kimsecikler nasıl yapıldığını anlamasın diye dinamit koydular kışlaların temeline, rıhtıma kadar geldikleri eski gemiyi güvertesinde, haziran gecelerinin çığırtkanlığında, yitik bir amiral hayaletinin volta attığı gemiyi bıraktılar. Yine de savaşın bu taşınır cennetini uçan trenlerine yüklemeden önce generale örnek komşu nişanı taktılar. Devlet başkanı rütbesi verdiler. Herkesin duyabileceği bir sesle "Şimdi seni zenci kerhanenle baş başa bırakıyoruz" dediler. "Bizsiz işleri nasıl yürüteceksin bakalım?" Gittiler işte ana. Gittiler Allah kahretsin ve general işgalle gelen ilk boynu eğik yıllarından sonra yüksek sesle buyruklar yağdırarak çıktı merdivenleri. Bizzat horoz dövüşlerine yeniden izin verilmesini isteyen sesler arasında. Peki izin verdi, kabul ediyordu. Uçurtma uçurmak da yasak değildi artık. Denizcilerin koyduğu bir sürü yasaktan dönülüyordu. Kendi yetkisini sonuna kadar kullanarak, buyruklar yağdırarak, dilekleri kabul ederek gücünün öylesine bilincine vardı ki, buyurdu, kabul etti, bayrağın renklerini kendisi kararlaştırdı, armadaki Frigya kasketinin yerine işgalcilerin yenik düşmüş ejderhasını koydurttu. Ne de olsa artık kendi kendimizin köpekleri olduk ana, yaşasın salgın. 5. ayrımın sonu, sayfa 49.